Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına ben Deniz Murat Yılmaz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde bilhassa demokrasiye, anayasal yönetime geçiş sürecini, bu süreçte yaşanan gelişmeleri, tartışmaları, önemli tarih ve isimleri ve dünyadaki şartları zaman zaman buna eşlik eden ekonomik, sosyolojik, kültürel değişimleri ele alarak konuşmaya, tartışmaya, anlamaya çalışıyoruz. Burada tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına giderken, Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılını kutlamışken, aynı zamanda bu tarihlerden daha önce 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı-Türk modernleşmesiyle bahsettiğimiz konular çerçevesindeki gelişmelere de atıfta bulunduk. Buralardan da bahsettik. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarının, Büyük Millet Meclisi'nin, daha genel olarak söylersek demokrasi ve anayasal yönetiminin kökleri 19. yüzyıldaki bu modernleşme hareketleriyle atılıyor. Ama aslında tabii bu dönemleri ele aldığımız programlarda konuşmuştuk. Tabiatıyla 19. yüzyıldaki bu modernleşme hareketleri aynı zamanda Türk ve İslam tarihinde bu bahsettiğimiz demokrasi, anayasal yönetim çerçevesinde değerlendirilebilecek kültür kodlarını, kavramları ve uygulamaları da gündeme getiriyor. Onu bu manada kendine mal ediyor, içselleştiriyor. Kendi yerli kaynaklarına atıfta bulunarak içselleştiriyor. Bunun da önemli olduğunu ifade etmek lazım. Yani bu hem fermanların hem de meşruiyetin, kanun-ı esasinin İslam tarihinden, Türk tarihinden örneklerle yerleştirilme çabası da çok kıymetli. Bu kültür kodlarının ortaya çıkarılması aynı zamanda bu bahsettiğimiz bu modernleşme tarihinin uzun süresi bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye'deki demokrasinin, anayasal yönetimin güçlü köklerini de gösteriyor. Yer yer işaret ediyoruz. Bu aynı zamanda bugünkü Türkiye'nin dışında kalan Osmanlı bölgelerinin de ortak tecrübesine işaret ettiği için bu ortak tecrübeden aslında o bölgeler, ülkeler, halklar da istifade eder. O yüzden bu manada bu tarihin hala kıymetli olduğunu, yol gösterici olduğunu ifade etmeliyiz. Biz bu çerçeve içerisinde Birinci Dünya Savaşı'nı mütakiben imzalanan Mondros Mütarekesi çerçevesinde, zeminindeki gelişmeleri, bu mütareke karşısında Anadolu'da başlayan direniş hareketlerini, bu direniş hareketlerinin merkezileşme gayretlerini, bütün bu fondaki gelişmeleri mütakiben Birinci Büyük Millet Meclisi'nin toplanışını, ondan önce son Osmanlı Meclisi'nin toplanışını konuşmaya, bu çerçeve içerisinde de birbirinden farklı aktörlerin bu gelişmelere bakış açısını yansıtmaya çalışıyoruz. Zaman zaman yine konuştuğumuz gibi aradan 100 yıl geçmiş ve aynı zamanda biz milli mücadelenin, Büyük Millet Meclisi'nin kıymetini bir ortak payda haline gelen, Türkiye'nin ortak paydası haline gelen, sadece Türkiye'nin değil dünyadaki benzer maceralar yaşayan ülkelere de emsal teşkil edebilecek bu başarılı milli mücadelenin ve birinci meclisin polemiklerin dışında anlaşılmasına yardımcı olacak bir yerde durmaya çalışıyoruz. Hem o dönemde hem sonraki dönemlerde hem de bugün bu konuların siyasi, tarihi bir takım kültürel polemiklerin konusu olduğunu biliyoruz. Bu böyle devam edecek maalesef. Bu polemiklerin katkı sunacak bir çerçeveye taşınması, hani gündelik siyaset itiş kakışın dışında bir yere taşınması isabetli olacaktır. Ama daha da isabetli olanı herhalde ifade ettiğimiz o ortak paydaya katkı sunmak yönünde olacaktır. 100. yılında hem meclisimizin hem cumhuriyetimizin 100. yılında bu ortak paydanın tahkim edilmesi, dünyanın bugün yaşadığı savrulmalar karşısında vatandaşların, aydınların bir sorumluluğu olarak da karşımıza çıkıyor. Bu çerçeve içerisinde baktığımızda milli mücadele yürürken, daha doğrusu Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Devleti'nin yenilmesi ve İtilaf Kuvvetleri ile bir ateşkes anlaşması imzalamasıyla beraber, dediğimiz gibi farklı bir pozisyon ortaya çıktı. Bu farklı pozisyon karşısında da farklı siyasi gruplar, otoriteler, kesimler farklı tavırlar geliştirmeye başladılar. Bu bütün farklılıklar içerisinde her şey doğrusu çok net değildi. Bir sisli hava içerisinde bunlar, farklı görüşlerin rekabet halinde olduğu, yer yer çatıştığı, bazen birbirini anlamaya çalışıp ortak payda bulmaya çalıştığı bir zeminde ilerlendi. Burada işaret ettik, bir yanda meşrutiyet döneminde, ikinci meşrutiyet döneminde güç kaybeden sarayın padişah üzerinden etkinliğinin artabileceği bir iklim doğdu. Saray da bu istikamette bazı faaliyetlerde bulundu, padişahlık kurumu. Çünkü meşrutiyet döneminde gerçekten sarayın, padişahın yetkileri fevkalade kısıtlanmış, sınırlanmış, meşrutiyet monarşiye dönüşmüştü Osmanlı Devleti. Diğer taraftan güçlü bir grup olarak memleketi 10 yıl yöneten ve bu belki de başarısızlığın sorumluluğunu da üstlenecek Daha Terakki Cemiyeti, diğer yandan belki fırkası, bu cemiyet fırka ikiliği de İttihat Terakki'nin problemlerinden birisi olarak, bizim siyasi hayatımızın problemlerinden birisi olarak kaydedilmesi gerekiyor. İşte İttihat Terakki'nin hem fırka olarak hem cemiyet olarak varlığı ve iddiatçıların varlığı, fırka kendisini bu yenilgiden sonra feshediyor ama iddiatçılar yerli yerlerinde duruyorlar. Diğer taraftan bu gruplardan bağımsız olarak mütareke anlaşmasının getirdiği, itilaf devletlerine verdiği bir takım yetkilerle Anadolu'nun bazı yerleri, geçtiğimiz programlarda işaret ettik, İngiliz, Fransız, İtalyan askerleri tarafından küçük askeri gruplar olmakla beraber işgal ediliyor. Bir de bu Birinci Dünya Savaşı sonunda ortaya çıkmış olan, evet, Rus İmparatorluğu, Çarlığı savaştan sebebiyle, Bolşevik devrimi sebebiyle çekiliyor. Ama onlarla işbirliği yaparak bilhassa Doğu Anadolu'da, Doğu Karadeniz'de faaliyet gösteren Ermeni çeteleri var. Bu çeteler giderek İşte Rus Çarlığı'nın da ortadan kalkmasıyla kurulmaya çalışılan Ermenistan etrafında bir merkezileşmeye, ordulaşmaya çalışıyor. Bunların yarattığı Doğu Anadolu'da, Doğu Karadeniz'de ciddi bir tehlike var. Yine bu boşluktan istifade eden Gürcülerin bazı alanlarda varlık gösterdiğini görüyoruz. Gürcü hükümetinin, devletinin. Yine Karadeniz'de Rum çeteleri var. Bu bahsettiğimiz dönemdeki otorite boşluğunun yanı sıra yine Bolşevik devrimiyle yakından ilişkili bir şekilde Karadeniz havzasında, yani Türkiye Karadeniz'inin dışındaki Rus havzasındaki Rumlar bu Bolşevik devriminden rahatsız olarak bir kısmı Karadeniz'e, Türkiye Karadeniz'ine gelmeye, buradaki Rumlarla beraber İtilaf Kuvvetleri ve Yunanistan'la da ilişkili bir şekilde buralarda bir Pontus Devleti kurma hayaline kapılıyorlar. Bundan da kaynaklanan problemler var. Bu problemler fiilen devlet otoritesine karşı çıkmanın, işte ülke sınırlarını değiştirmenin yanı sıra o bölgede yaşayan Müslüman ahalinin her türlü hakkına, hukukuna, yani yaşama, mal, mülkiyet hakkına saldıran bir çeteler yapılanması ortaya çıkarıyor. Yani Rum ve Ermeni çeteleri bilhassa. Bu arada tabi İzmir'in Yunan ordusu tarafından işgal edilmesiyle beraber mesele buradaki hava çok daha başka bir yere taşınıyor ve Türkiye'nin, Türk milletinin istikbalinin ne olacağı sorusu gündeme geliyor. Bu soru etrafında bahsettiğimiz grupların yanı sıra Müslüman ahalinin buna verdiği tepkiler ortaya çıkmaya başlıyor. Birbirinden farklı, kopuk da olsa, işte Kars'ta, Oltu'da ya da Balıkesir'de, Manisa'da kongreler, şuralar marifetiyle veya Müslüman ahalinin malını, mülkünü, canını, hakkını, hukukunu, namusunu korumak için ortaya çıkan silahlı gruplar marifetiyle yürüyen bir milli mücadele başlanıyor. Zaten o yüzden adı hani milli mücadele, birbirinden farklı alanlarda başlamış bir mücadele söz konusu. Diğer taraftan İstanbul'da İttihat ve Terakki fırkası karşısında onun rakibi olarak ortaya çıkmış ama güçlenememiş Hürriyet ve İtilaf fırkası var. İrili ufaklı başka bir takım gruplar da var. Hani bunların hepsini saymayalım ama ikinci meşruiyet sonrasında Türkiye'nin zengin bir siyasi yelpazeye hem fikri manada hem de siyasi partiler manasında, cemiyetler manasında sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bütün bunların bir hareket, arayış, tartışma içerisinde olduğunu, keza basında bu tartışmaların yer aldığını söylemeliyiz. Yine bunların arasında mesela damat Ferit Paşa var. Onlar bu diğer gruplara göre çok daha itilaf devletleriyle işbirliği yapmak ve bu milli mücadelenin ortadan kalkmasına gayret etmek misyonuyla yüklüler. Diğer taraftan bu genel olarak genel toplamda merkezi iddiaçların tavrıyla beraber bu merkezin hani kontrolünün bütün her yerde tam olarak sağlandığını söyleyemeyiz. Çünkü neticede İttihat Terakki yönetimi yurt dışına kaçmış, fırka feshedilmiş. Evet, cemiyet üzerinden bazı faaliyetler yürütülüyor, gizli faaliyetler yürütülüyor ama bu İttihat Terakki'nin bazı sivil unsurlara da farklı bir arayış içerisinde. Dediğimiz gibi yerel unsurlar, mücadele halinde olan askerler, silahlı gruplar, Kuvayi Milliye dediğimiz kongreler, şuralar söz konusu. Bunlardan bağımsız kamuoyu, işte müdafaa-i hukuk, reddi ilhak cemiyetleri söz konusu. Bir de bütün bu mücadeleyi bir araya getirip beraberce buradan Türk milleti ve devleti lehine bir netice çıkarmaya gayret eden, bunu dolayısıyla merkezileştirmeye çalışan arayışlar söz konusu. Yani bu arayışların içerisinde Türkiye'deki farklı gruplardan aktörler var. Devletin içerisinde asker, sivil, siyasetçi, aydınlardan oluşan aktörler var. Bu arayışlar İstanbul'da mütareke döneminde mayalanıyor, düşünülüyor, tartışılıyor. Nasıl bir savunma hattı, nereden bir savunma hattı kurulacak? Efendim buradan hangi aktörlerle mücadele edilecek? Buna ilişkin görüşmeler de yapılıyor. Bu görüşmelerde işte Mustafa Kemal de rol oynuyor. Mustafa Kemal de hem bu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yıldırım Orduları grup komutanlığından sonra İstanbul'a gelmiş. Burada bu farklı tezleri görüyor. Buradaki mayalanmayı görüyor. Diğer taraftan daha önce Padişah Vahdettin'in yaveri olması hasebiyle sarayla, padişahla görüşmeler içerisinde, İttihat Terakki çevreleriyle görüşmeler içerisinde, ordu ve devlet yönetimiyle görüşmeler içerisinde, İtilaf kuvvetleri Mustafa Kemal Paşa ile görüşüyorlar, başka aktörlerle görüşüyorlar. Nihayetinde burada Mustafa Kemal Paşa bahsettiğimiz o Karadeniz Havzası'ndaki bu çetelerin ve o çetelere karşı başlayan mücadelenin kontrol altına alınması ve devlet otoritesinin temin edilmesi maksadıyla öngörülen bir müfettişlik üzerinde görevlendiriliyor. Tüm bu arayışlar, çabaların neticesinde. Bu görevlendirmenin şöyle önemli bir tarafı var. Burada bu müfettişe askeri ve siyasi otorite üzerinde olağanüstü yetkiler veriliyor. İtilaf kuvvetleri belki başta buradaki bu olağanüstü yetkilerin nasıl kullanılabileceğini tam idrak edememiş olabilirler. Onlar burada işte Karadeniz bölgesinde çatışmaların ortadan kalkacağı bir ortam meydana getirmesine önem veriyorlar. Ama dediğimiz gibi milli mücadele için bir arayış içerisinde olan çevreler ve Mustafa Kemal bu yetkileri zaman içerisinde bu amaçlar için, yani sadece Karadeniz için değil, milli mücadelenin merkezileşmesi, askeri ve siyasi bir otorite inşa edilmesi, Erzurum, Sivas ve nihayet 1. Meclis üzerinden bir milli temsil ve milleti temsil edecek bir mücadele noktası, siyasi şahsiyeti oluşturmak, hükmü şahsiyeti oluşturmak için kullanacaktır. Nitekim Mustafa Kemal Paşa İzmir'in işgalini mütakiben Samsun'a çıkacaktır 19 Mayıs 1919'da ve Samsun'a çıktıktan sonra bu istikamette aldığı yetkileri kendisinin ne tahsis edilen kurmay heyetiyle, karargah heyetiyle beraber hayata geçirmeye çalışacak. İşte Amasya'da, Anadolu'daki o dönemin temel askeri birliklerinin komutanlarının katıldığı bir tamimle aslında net bir şekilde bu mücadelenin çerçevesini ortaya koyacaktır. İşte milleti yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır sözüyle tarihimize, hafızamıza nakşolmuş bu tamim ve onu mütakiben yapılan çalışmalar Mustafa Kemal Paşa'nın sadece Karadeniz'deki asayiş meselelerini çözmekten ibaret olmayan, bütün Anadolu'ya mücadele yürütülen her yere emir ve komuta edecek sivil askeri unsurlara zaman içerisinde de siyasi bir temsil için meclisin ortaya çıkmasına yol açacak bir askeri ve siyasi mücadele içine girdiğini gösterecektir. Tabii bütün bunlar işte bu bahsettiğimiz o sisli hava içerisinde, rekabet hallerinde, bazen açık olmayan gizli hazırlıklarla yürüyecektir. Ama bir zaman sonra buradaki mücadelenin karakteri özellikle Erzurum Kongresi ile beraber kırılmalara da yol açacaktır. Ama aslında dediğimiz gibi iyi takip eden gözlemciler eğer meseleyi yeterince takip edebilmiş olsalardı Amasya tamiminde çerçevenin, milli mücadeleyi yürütecek çerçevenin, stratejinin ortaya konulduğunu görebilirlerdi. Evet değerli dinleyiciler, önümüzdeki programlarda devam edeceğiz. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden Yarına Türkiye.